Kayıp Gül, Serdar Özkan, 4. Ayrım. Diana hızla oradan uzaklaşmaya başlamıştı ki yaşlı zenci arkadan bir kez daha seslendi. Oku, yazılmış olanı aç ve oku. Aç ve oku. Bu söz ardından atılan hain bir ok gibi Diana'nın sırtına saplanmıştı. Bu da mı tesadüftü? Bu sözün açıp okumadığı Mary'nin mektuplarıyla ilgisi olabilir miydi? Kafası allak bullak olmuştu ama bu kez geriye dönüp bakmadan yoluna devam etti. Bir an önce eve giderek bu olayı geride bırakmak istese de ressamın yanından geçerken yavaşladı. Ressamın yüzünün resmine dönük durmasından yararlanarak neler olup bittiğini anlayabilmek için daha önce hiç görmediği bu paspal genci şöyle bir süzdü. Tahminen kendisinden birkaç yaş daha büyük, buğday tenli, uzun boylu, yapılı birisiydi. Kısa, kumral saçları dağınıktı. Üstüne bordo, eski bir tişört, altına da diz kısımlarından delinecek kadar incelmiş bir blucin giymişti. Sandaletinin rengi üzerindeki kalın toz tabakası yüzünden tam seçilemiyordu. Ressamın satılık olan resimlerini tuvalin yanındaki palmiyeye çevreleyen demirlere yaslamıştı. Birbirinden çok farklı olmayan sadece deniz, gökyüzü ve martıdan ibaret olan resimlerin üzerinde $150 yazan etiketler asılıydı. Her birinin kendine özgü bir albenisi vardı. Ressam kendisini ve resimlerin üzerinde gezinen bakışları fark etti, başını çevirip iri ela gözlerini Diana'ya dikti. ''Nasıl yardımcı olabilirim?'' ''Sadece bakıyordum. Görebildiniz mi?'' ''Efendim?'' Resimleri sevdiniz mi? Renklerdeki ton seçiminiz harika, tebrikler. Ressam bir şey söylemedi. İltifatının karşılığında en azından bir teşekkür bekleyen Diana, ressamın sessizliğini koruması üzerine hoşça kalın diye ekledi. Ressam el sallamakla yetindi ve Diana'nın yanından ayrılmasını beklemeden tuvaline döndü. Bir sokak ressamının onu uğurlama tarzı özellikle bugün hiç ama hiç umurunda değildi Diana'nın. Yine de ressamın tavrının kaba, kendisinin de sevimsiz olduğunu düşünerek parktan büyük adımlarla uzaklaştı. 8. Salonda uçuşan pervaneden geriye yalnızca ince bir yanık kokusuyla tavana ışık veren lambanın üstünde belli belirsiz tüten bir duman kalmıştı. Diana kıvrıla kıvrıla yükselen dumana bakarken pervanenin kendini neden ateşe attığını düşünüyordu. Karanlıktan aydınlığa kaçmasını emreden bir içgüdüye kulak vermiş olmalıydı. Işığa doğru telaşla kanat çırpması, onu çepeçevre kuşatan loşluğa bir isyandı sanki. Belirsizliğe isyandı, ışıkta eriyip gitmeyi bir ömür boyu karanlıkta uçmaya tercih etmişti o. Mary'nin mektuplarını açıp okumak da bir anlamda kendini o pervane gibi ateşe atmak mıydı acaba? Annesinin vasiyetini yerine getirmeyi denememesi nedeniyle içine düştüğü karanlıktan kaçmak mı demekti? Eğer öyleyse bu karanlıktan, belirsizlikten, sadakatsizlikten kaçacağım diye tıpkı o pervane gibi kendini eritip bitirmeyi göze almalı mıydı o da? Artık hiçbir şey bilmiyordu. Neden karanlıklar içinde kaldığını, nasıl bu hale geldiğini, suçun kimde olduğunu, annesine verdiği sözü yerine getiremediğinden dolayı kendisinde miydi suç? Ailesini ikiye bölen babasında mıydı? Annesine o bencil notu yollayan Mary'de miydi? Ona bu ağır yükü yükleyen annesinde miydi? Yoksa annesini ondan koparan Tanrı mıydı asıl suçlu? Belki de herkesteydi, belki de hiç kimsede. Bu sorunun cevabını da bilmiyordu ama hayatının dizginlerini çoktan elinden çıktığını hissedebiliyordu. Sanki kontrol dışında gelişen her olay, düşünce, duygu ve hareketlerini belirliyor, bir yerlerde onun adına alınmış kararlar hiç haberi olmadan yürürlüğe konuluyordu. Kader mi diye sorguladı bir an için. Eğer kaderse, daha evvel sesini bile duymadığı bir dilencinin birkaç saat önce söylediği o garip sözler de bu kaderin bir parçası mıydı? Şimdi yerinden kalksa ve Mary'nin mektuplarını açıp okusa, bunu kendi iradesiyle mi yapıyor olacaktı? Yoksa onu bilmediği bir yerlere sürükleyip götüren yazgısının yeni bir buyruğuna mı itaat ediyor olacaktı yalnızca? Ya da her ikisi de aynı şey miydi? Bilemiyordu. Ama bildiği bir şey vardı, o pervaneye saygı duymuştu. Ayağa kalktı, anahtarını mücevher kutusundan alarak antika sandığın bulunduğu odaya geçti. Sandığı yavaşça açtı. Mary'den gelen mektuplar bezden bir çantada duruyordu. Çantayla birlikte salona döndü, yere oturup arkasını kanepeye yasladı. Çantanın içinden her biri farklı renkte dört büyük ve bir de küçük zarf çıktı. Küçük zarfta Mary'nin annesine son yolladığı not duruyordu. Büyük zarflar birden dörde kadar numaralandırılmıştı. Bu numaraları mektupların yazılış tarihlerine göre annesinin sonradan eklediği anlaşılıyordu. Mektuplar zarflarla aynı renkteydi. Sırasıyla kırmızı, yeşil, beyaz, gümüş. İlk üç zarfın New York, dördüncü ile küçük zarfın ise San Francisco postanelerinin damgalarını taşımaları Diana'nın dikkatini çekti. Demek Mary San Francisco'ya kadar gelmiş diye geçirdi içinden. O sırada birden aklına dilencinin sözleri geldi. Uzaktan geldi demişti dilenci, uzakta değil demişti. O sırada cevaplanmak üzere kafasını üşüşen 3-5 soru, gümüş renkli zarfın boş olduğunu fark etmesiyle önceliği dördüncü mektup nerede sorusuna bıraktı. Diğer sorularda hiç vakit kaybetmeden geri döndü. Mary San Francisco'ya geldiyse neden annemi görmeye gelmedi? Hala buralarda olabilir mi? New York'ta mı yaşıyor? Bir cevaba ulaşma ümidiyle önce mektupların hepsine bir göz attı. Ardından ilk mektubu dikkatle okumaya başladı. Birinci mektup. Başkalarına itiraz. 14 Şubat. Annem. Dışarıda şimşekler çakıyor, gök gürlüyor. Eskiden yatağımda büzülüp korkudan titrediğim, ılık göğsüne sığınmak isteyip de seni yanımda bulamadığım geceleri hatırlıyorum. Tam bu manzaraya kanıp yine sessizliğe gömülmek üzereyim ki babam yanıma gelerek senin hayatta olduğunu itiraf ediyor. Adresini elime tutuşturup sana yazabileceğimi söylüyor. O anda dışarıdaki hava birden benim safıma geçiyor. Şimşekler flaş olup coşkumun fotoğrafını çekiyor. İçimden ve mutlu son diyorum. Sonunda anneme kavuşacağım. Evet anneciğim, inanılmaz ama gerçek. Çok küçükken başladığım seni arayış serüvenim mutlu sonla neticelenmek üzere. Tam bir ay sonra yanına geliyorum. Uzun yıllar sonra tekrar sana kavuşacak olmak bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Ama aynı zamanda içimde beni tanımayışının burukluğunu hissediyorum. İşte sırf bu nedenle bir süredir beni daha yakından tanımanı sağlayacak bir roman yazıyorum. Seni ararken başımdan geçenleri konu alan bir roman. Ah anneciğim, bu sonu olmayan arayış boyunca neler yaşadım bir bilsen. Başkalarına kafa tuttum, bir okyanus açtım ve hatta gülle konuştum. Esasında şu anda kitabımı sana gönderebilmeyi çok isterdim. Ne yazık ki henüz hazır değil. Ama ben yine de öykümü seninle paylaşmak istiyorum. İşte bu yüzden haftada bir yazacağım mektuplarla sana onun kısa bir özetini yapmaya karar verdim. Mektupların her birinde sana uzanan yolculuğumun farklı dönemlerini anlatacağım. Dönemleri kendimce itiraz, yol ve yok oluş diye adlandırdım. Dördüncü ve son dönem yeniden doğuş ise ancak sana kavuştuğum an gerçekleşecek. İtiraz dönemiyle öykümü anlatmaya başlayayım istersen. Kaç yaşındaydım hatırlamıyorum ama çok küçükken neden benim bir annem yok diye sormuştum kendi kendime. Bu sorunun cevabını bir türlü bulamıyordum. Oysa soru varsa cevap da olmalıydı. Soru benimle ilgiliyse cevabı da bende olmalıydı. Tabii ki o zaman bu tarz bir mantık yürütecek yaşta değildim. Ama o sıralar kalbimin sesini hala duyabiliyordum. Neden benim annem yok diye sorma dedi kalbim bana. Doğru soruyu sor bir bilene. Annem nerede diye sor. Bir bilen, bir bilen, bilen biri ilk aklıma gelen babam oldu. Babacım annem nerede diye sordum. Bir an sessiz kalan babam, annen Tanrı'nın yanında yavrum dedi. Evet bu doğru olmalıydı çünkü Tanrı en güzel yerde yaşardı ve benim annem de en güzel yere layıktı. Bundan sonraki sorum doğal olarak peki Tanrı nerede oldu? Babam sanki dünyanın en acayip sorusunu sormuşum gibi yüzüme baktıktan sonra "Bilmiyorum kızım," dedi. Ben de bunun üzerine belki senin nerede olduğunu onlar biliyorlardır diye başkalarına gidip sordum. Annem nerede biliyor musunuz acaba? Annen yok dediler başkaları. O artık burada değil. Nasıl olabilirdi ki bu? Bu senin yokluğun, bu burada olmaman denilen şey. Ben senin varlığını her geçen gün daha fazla hissetmeye başlarken, bir yandan da kalbim bir kez daha benimle konuştu. Annenin varlığını hissediyorsun. Demek ki o var. Hemen başkalarının yanına koşup itiraz ettim. Benim annem var. Bana başka bir cevapla karşılık verdiler. Annen bilmediğimiz bir yerde. Giderek daha çok yakında olduğunu hissettiğimden onlara bu cevapla da ikna olmadığımı söyledim. Bunun üzerine yeni bir cevap buldular. Anneni ancak öbür dünyada görebilirsin. Hayır, mutlaka başka bir cevap olmalıydı. Ben de Tanrı'yı ararım o zaman dedim. Kendi kendime ve daha önce babama sorduğum soruyu bir de başkalarına sordum. Peki Tanrı nerede? Eğer onlardan Tanrı'nın nerede olduğunu öğrenebilseydim, böylece senin yerinde öğrenmiş olacaktım. Ama gördüm ki büyüklerin Tanrı konusunda kafaları epey karışıkmış. Kimisi Tanrı yok dedi, kimisi Tanrı bilmediğimiz bir yerde, kimisi de Tanrı'yı ancak öbür dünyada görebilirsin. Mutlaka başka bir cevap olmalıydı ama en azından bu cevaplar sayesinde doğru iz sürdüğümden emin olmuştum. Başkalarının Tanrı nerede sorusuna verdikleri cevapların, annem nerede sorusuna verdikleri cevaplarla aynı olması senin gerçekten de Tanrı ile beraber olduğunu doğruluyordu bir anlamda. Aslında bir süre önce fark ettim ki seni ararken geçtiğim dönemeçlerle Tanrı'yı ararken geçtiğim arasında büyük benzerlikler var. Zamanla aklımın sürekli seninle meşgul olduğunu gören başkaları bu durumu engellemek için önüme bir sürü oyuncak yığdılar. Bir süre oynadım onlarla ama sonra sıkıldım. Hemen yenilerini verdiler. Daha değişik, daha pahalı, daha güzel oyuncaklar. Bir an durup düşündüm. Evet, belki dedim kendi kendime. Belki sürekli oyuncaklarım yenilenecekse ve sürekli daha iyilerine sahip olabileceksem, hayatımın sonuna kadar onlarla oyalanabilirim. Ama benim istediğim oyalanmak değil ki, ben annemi istiyorum sadece. Sonuçta sen yoksan eğer, ben hangi oyuncağın varlığıyla mutlu olabilirdim ki? Diğer yandan sen varsan eğer, beni hangi oyuncağın yokluğu mutsuz edebilirdi ki? Belki oyuncak tuzağından böylece kurtulabilmiştim ama bir süre sonra seni aramaya tekrar bırakmak zorunda kaldım. Neden mi anneciğim? Anlatayım. Ben büyüdükçe başkalarının bana olan ilgisi sürekli artıyordu. Beni çok beğeniyorlar ve ne yazık ki bu gerçeği benden hiç saklamıyorlardı. Ne yazık ki diyorum çünkü zamanla onların bana olan beğenisinin ve benim bu beğeniyi koruma arzumun beni en büyük düşümden, seni arayıp bulmaktan alıkoyduğunu görecektim. Onlara senden bahsetmeyi sürdürdüğüm takdirde benden yüz çevireceklerini biliyordum. Bu yüzden bir süre sonra seni aramayı bırakarak bana duydukları büyük ilginin keyfini çıkarmaya koyuldum. Başkaları övgü ve takdirlerden oluşan binlerce zehirli oku, ki bu okların öldürücü olduğunu sonradan anladım, hiç durmaksızın üstüme yağdırıyorlardı. Sen çok özel bir kızsın. Bu dünyada bir eşin daha yok diyorlardı bana. Onlar böyle şeyler söyledikçe okların ucundaki tatlı zehir kanıma karışıyordu. Her şeye rağmen ara sıra sözlerinin doğruluğundan şüpheye düştüğüm oluyor. Gerçekten özel miyim acaba diye soruyordum kendime. Ama beni özel olduğuma inandıran başkaları olduğu için bu soruyu onlar olmadan cevaplayamıyordum. Sanki aynam kırılmıştı da kendimi görebilmek için başkalarına bakmak zorunda kalmıştım. Sürekli onlarla bir arada olmak istiyordum ki ne zaman gerçekten özel miyim diye sorsam onların hiç değişmeyen cevabını duyabileyim. Evet, çok özelsin. Bu dünyada bir eşin daha yok. Sürekli aynı soruyu sormaktan ve aynı cevabı duymaktan kesinlikle bıkmıyordum. Deniz suyu içen birinin susuzluğunun artması gibi. Duyduğum övgüler de bende sadece daha fazlasını duyma ihtiyacı uyandırıyordu. Daha kötüsü, başkalarının onay ve takdirlerini kaybetmemek için sürekli onların beklentilerine cevap vermek zorunda kalıyordum. Ben artık ben olmaktan çıkıp başkalarının istediği ben olma yolunda hızla ilerliyordum. Bir başkası olma yolunda. Ama bir süre sonra düşlediğimi değil de başkalarının benim adıma seçtiği hayatı yaşayarak mutlu olamayacağımı anladım. Bu gerçeği anlamamı sağlayan yine sesi her geçen gün daha az duyulur hale gelen kalbim oldu. Kalbimin "Mutsuzsun Mary" diye haykırışını ince bir fısıltı olarak duymuştum. Haklıydı kalbim. En büyük düşümü terk ettiğim, seni aramaktan vazgeçtiğim için kendime o kadar kırgındım ki, artık ne başkalarının beğenisinden ne de onların her yanımı kuşatan ilgisinden haz alabiliyordum. Ama ne ilginçtir ki sonunda mutsuzluğun dibe vuruşum, bana seni aramayı sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğum gücü geri verdi. "Annem nerede?" diye sordum başkalarına tekrar gür bir sesle. Yine o eski cevaplarla karşılık verdiler. "Annen yok. O bilmediğimiz bir yerde. Onu ancak öbür dünyada görebilirsin." "Hayır, sandığınız gibi değil. Biz de başkalarından böyle duyduk. Ya bunları duyduğunuz başkaları yanlış biliyorlarsa? Bak, anneni göremiyorsun. Ona bu dünyada kavuşabilecek olsan görürdün onu. Görmek için sadece gözlerimi kullansaydım kaybolurdum karanlık dünyanızda. Hadi biraz mantıklı ol. Sen artık büyük bir kızsın." "Hayır, küçüğüm," dedim. "Hep de küçük kalacağım." Başkalarına yaptığım bu itiraz sana kavuşmam için gerekli ama kendi başına yeterli değildi. "Anneciğim, bir an önce beni sana götürecek bir yol bulmalıydım. İkinci döneme girişim, işte sana giden o yolu bana bir rüyada göstermenle oldu. Yine aynı rüyada bir bileni nerede bulabileceğimi de söylemiştin. Sonraları işaret ettiğin o kişi beni elimden tutacak ve senin gösterdiğin yolda yürütecekti. Ta ki sana bu dünyada kavuşana dek. Bir sonraki mektubumda sana o rüyamdan bahsedebilmek dileğiyle. Mary." 9. Diana annesinin çok sevdiği koyu yeşil takımını giymiş, çimlerin ortasından hızlı adımlarla onun mezarına doğru yürüyordu. Yolu yarıladığında annesinin mezarı başında uzun, kumral saçlı, siyahlar giymiş birinin bulunduğunu fark etti. Mezar büyük çınarın altındaki tek mezardı. Bu yüzden mezarı karıştırıyor olamazdı. Özel bir gün olmadığı halde sabahın bu saatinde annesini ziyarete gelen kim olabilirdi ki? Mary. Durdu, geriye döndü, ardından başını mezara doğru çevirerek bir süre hiç kıpırdamadan ziyaretçiyi izledi. "Kimden korkuyorum ki?" dedi kendi kendine. Yürümeye devam etti. 5-10 adım atması soluk soluğa kalmasına yetmişti. Durmadı. Mezara iyice yaklaşmasına rağmen ziyaretçi bir türlü başını çevirip arkasına bakmıyordu. Birkaç adım sonra onu profilden görünce derin bir oh çekti. Ziyaretçi annesinin seyahat arkadaşı Bayan Johnson'dı. Onunla en son cenaze töreninde karşılaşmıştı. New York'ta yaşadığı için pek sık görüşmezlerdi ama annesinin el üstünde tuttuğu birkaç dostundan biriydi. Elini yavaşça onun omzuna koydu Diana. "Sizi gördüğüme sevindim Bayan Johnson." Bayan Johnson heyecanla döndü. Gözlerinde birkaç duygu bir aradaydı. Hüzün, şefkat, endişe, içtenlik. "Diana, nasılsın kızım?" dedi Bayan Johnson ona sarılırken. "Seni defalarca aradım ama ulaşamadım. Mesaj bıraktım telefonla otele. Oteldekiler iyi olduğunu söylediler ama..." "Özür dilerim Bayan Johnson, size geri dönemedim. Ama şimdi daha iyiyim." Diana bakışlarıyla Bayan Johnson'ın annesine getirdiği sarı gülleri işaret etti. "Ne kadar da güzeller." Bayan Johnson gözleriyle ona katıldığını belirtti. "Diana, benim öğlen bir iş toplantım var. Akşam da eve dönmek zorundayım. Eğer kabul edersen bir süreliğine seni bize götürmek isterim." "Teşekkür ederim Bayan Johnson ama burada halletmem gereken işler var." "Nasıl istersen ama bil ki benim evim senin evin." Bayan Johnson, Diana'nın metin görünmek için kendisini bir hayli zorladığını fark ettiği için bir süre ona "Gerçekten iyi misin?" der gibi baktı. Bu sessiz soruyu Diana da aynı sessizlikle "Nasıl iyi olabilirim ki?" diyen bir yüz ifadesiyle yanıtladı. "Diana, biliyorum, bunu kimseden duymaya ihtiyacın yok ama bir kez de ben söylemek istiyorum. Annen seninle gurur duyuyordu." Dördüncü ayrımın sonu sayfa 52, devam beşinci ayrımda.